Ayrım 2. Sayfa 7. 3. Krizlerde ekonomi politikalarının ve genelde iç etkenlerin rolü. Krizlerin sıklığı, süresi ve şiddetinde ekonominin yapısı ve bunun sağlamlığı kadar bunun uygulanan ekonomi politikalarıyla uyumu ve siyasal iktidarın olayları algılama becerisi de etkilidir. Hükümetin elindeki ekonomiyi denetleyici ve yönlendirici politik aletlerinin bulunması krizi sınırlarken bundan çıkışı da kolaylaştırabilir. Mali serbestlik özellikle 1990'lar sonrası ekonomiyi denetlemede kullanan aletlerin sayısını ve etkenliğini çok sınırlamıştır. Bakınız 10. bölüm. Ekonomi politikaları dahil iç etkenler ekonomide krize yatkınlık eğilimlerini ortaya çıkarabildiği gibi kriz patladıktan sonra bunun hükümetlerce denetimini ve atlatılabilmesini de zorlaştırıcı nitelikte olabilir. Bu bağlamda öncelik uygulanan ekonomi politikalarının serbestlik derecesiyle doğru orantılıdır. Devletin ağır borçluluğu bu bağlamda ekonomi politikaları uygulamasında ciddi bir kısıtlayıcı etken olarak ortaya çıkmaktadır. Eldeki verilere göre ekonomide serbestleşmenin devrede olduğu son 20 yılda 93 GOY'de 113 finansal kriz yaşandı ve kamudan mali sisteme aktarılan kaynak 1 trilyon doları buldu. Özgürlük ve Eşitlik Gelecek Dergisi, sayfa 4, No 4, Ağustos 2002. Bu dönem aynı zamanda GOY dış borçlarının 5 kat artışına tanıktır. 1980-2002. 1. Denetimli karma planlı ekonomi ve mali serbestliği gerçekleştirmiş serbest piyasa ekonomisi. Eğer bir sav gözlemlerle desteklenebilirse denetimli karma planlı ekonominin hem krizleri önleme hem patlayan krizi daha kolay atlatabilme bağlamında en etkili ekonomi politikaları demetini sağladığı görülür. Türkiye bu politikalar demetini iki dönemde sıkı biçimde uygulamıştır. 1930'lu yıllar ve 1961-74 arası yıllar. Aşağı yukarı benzer politikaların uygulandığı bütün GOY dünyası kadar Türkiye için de 1930'lu yıllar sanayileşmenin ivme kazandığı bir dönem oldu. 1961-74 yıllarını kapsayan dönemin iki kutuplu dünyasındaysa Batı blokunda istikrarlı büyüme başlıca hedefti. Gelişmiş ve GOY'de farklı derecelerde olsa da mali piyasalar denetimliydi. Tarım pazarları ülke ihtiyaçlarına yönelik olarak korunuyor. İmalat sanayinde gelişmiş ülkeler serbestleşmeye geçerken GOY'nun kendilerince serbestleşmeye ayarlamaları GATT anlaşması çerçevesinde kendi hedeflerine bırakılmış bulunuyordu. Türkiye için bu iki dönem hem makroekonomik istikrarın korunduğu, hem ekonominin hızla büyüdüğü ve sanayileştiği, hem de 1969-70'deki krizin fazla sarsıntı yaratmayan bir devalüasyonla kolayca atlatıldığı yıllardır. Dünya ekonomisinden yansıyabilecek sarsıntılar, örneğin dönemin sonuna doğru dolar aleyhine başlayan büyük çaplı spekülasyonlar hafif sarsıntıyla geçip gitmiştir. Siyasal sosyal sarsıntılara gelince toplumda siyasette yaşanan kargaşa ekonomiye, mali piyasalara pek yansımadan kendi alanlarında kalmıştır. 1930'lu yıllarda dış tahriklerle süren Kürt isyanları ve siyasetteki çekişmeler, sosyal siyasi alanlardaki büyük dönüşümler ya da 1961-74 arasında üniversitelerde sergilenen sağ-sol çatışmaları, ekonomi politikalarında sağlanan etkinlikle ayrı bir düzlemde tutulabilmiş, mali istikrarı bozmamış, iktisadi kalkınma sürecini duraklatmamıştır. Aksine bu iki dönemde içeride ve dışarıda yaşanan çalkantılara rağmen istikrarlı ve hızlı büyüme sürmüştür. Hazır olmayan bir ekonomik yapılanma üzerine IMF ve DB dayatmalarıyla açılan serbest piyasa ekonomisine geçişe bir örnek 1950'li yıllardır. Getirilmek istenen bütün ekonomik serbestlikler 1954 ve sonrasında çökmüş, serbest piyasa ekonomisi derken yaratılan dengesizlikler bir krizle sonuçlanmıştır. İkinci serbestleşmeye geçiş denemesi 1978 krizini izleyerek IMF ve DB dayatmalarıyla 1980'li yıllarda yaşanan kargaşadır. Zaten krizden çıkmamış ekonomiye aktarılan serbestleşme girişimleri bir para krizi 1982-83, bunu izleyerek de biriken kısa vadeli dış borçları tasfiye için hükümetin aldığı önlemlerle ekonomiyi duraklatıp krize sokması 1988-89 ile geçmiştir. Bu 10 yıllık dönemin yarıdan fazlası böylece krizli yıllara dönmüştür. Dış borçlarsa 10 yılda 14 milyar dolardan 49 milyar dolara, 3,5 katına çıkmıştır. Yani hazır olmayan ekonomiye serbestlik aşısının maliyeti, krizden krize sürüklenen ekonomi ve katlanarak artan dış borçlardır. 1988-89 krizini atlatmak için dış dayatmalarla giderek mali piyasaları tam serbestleştirme ve TL'nin konvertibilitesine geçme, böylece sermaye hareketlerinde her biçimiyle serbest bırakma politikalarının amacının Türkiye ekonomisini düzeltmek olmadığı açıktır. Kaldı ki iktisatçıların birçoğu ya GOY için mali serbestliğin uygun olmadığını, Bagvati, ya da mali istikrarını kurmamış ekonomilerde mali serbestliğin istikrarsızlığı daha da artıracağını Dornbusch savunurlar. 1990'lı yıllarda sermaye hareketleriyle birlikte mal hizmet pazarlarını da tam serbestleştiren Türkiye'nin günümüze kadar yaşadığı deneyim çok dikkat çekicidir. Latin Amerika ülkelerininkiyle tam örtüşmektedir. 1990'dan 1997'ye kadar iki kriz atlatmak, 1991 ve 1994, pahasına da olsa Türkiye ekonomisini büyütmüş, ancak bunun karşılığında artan iç ve dış borçlar finansal kırılganlığı artırmıştır. Nitekim 1998'de yeniden girilen kriz ortamında 2000 yılında IMF'in hatalı politikaları eklenince borçlarını artık toplamının gayri safi milli hasılayı 2001 aştığı, borçlar artarken gayri safi milli hasılanın 1990'ların başındaki düzeye gerilediği görülür. Küreselleşmenin neoliberal politikaları sadece Türkiye'yi değil, krizlerle birlikte Latin Amerika'yı da, Asya kaplanları arasında ekonomisi zayıf olanlarını da ekonomik ve veya siyasal kargaşaya düşürmektedir. Kısacası, ekonominin yapısıyla bağdaşmayan serbestleşme politikaları, son 20 küsur yılda yaşanan krizlerin ve durgunluğun temel bir nedenidir. 2. Cari işlemler bilançosu açıkları. Krizlerin hemen öncesinde cari işlemler bilançosu açıklarında büyük sıçramalar olduğu görülür. Bunun dış boyutları olduğu gibi iç boyutları da vardır. Enflasyon içeride sürerken telafi edecek kur düzeltmesi için TL dış değerinin düşürülmesi gerekirken, düşürülmemesi veya IMF'in 2000 yılında uygulattığı kur çapası ya da kısa vadeli sermaye girişlerinden ötürü kurun düşmeyip, aksine TL'nin dış değerinin artması, ihracatı caydırıp ithalatı teşvik ettiği ölçüde cari işlemler bilançosu açıklarını 1977, 1987, 1990, 1993, 1997 ve 2000'de olduğu gibi sıçratan bir etkendir. Sık sık daha önce incelenen dış etkenler de devreye girebilir. Buna karşı açıkları kısa vadeli dış krediyle karşılamak, Türkiye'de kredi ya da diğer bir biçimde sermaye girişi sağlanabildiği sürece daima ilk adım olmuştur. Döviz kontrolü uygulanan yıllarda ise dış krediler pahalılaşırken ya da geri çekilirken ithalat kısıtlamalarının artırılması 1954-58 ya da 78-79'da olduğu gibi diğer bir önlem olmaktaydı. Böylece cari işlemler bilançosu açıkları kısıtlanırken mal darlıklarıyla fiyat artışları, üretim düşüşleri devreye girmekteydi. Serbest döviz piyasalarına geçişi izleyerek bu uygulama imkansızlaştı. Sermaye kaçarken kısa vadeli kredilerin duraklamasıyla birlikte devalüasyon beklentisi gerçekleşirken döviz fiyatı patlamaları krizi tetikleyen başlıca öğeye dönüştü. 1991, 1994 ve 2001 krizleri sırasıyla 1990'da 2.6, 1993'te 6.3 ve 2000'de 9.8 milyar dolar tutarındaki cari işlemler bilançosu açıklarını izledi. Bu açıkların gayri safi milli hasılanın %3 ila 5'ine yaklaşması kriz için tehlike sinyali gibidir. Sermaye girişleri TL'yi aşırı değerlendirip cari işlemler bilançosu açıklarını büyütürken devalüasyon beklentisiyle sermayenin rizikosunu artırdığı ölçüde kriz yaratıcı bir etkiye dönüşmektedir. 3. Kamu iç ve dış borç stoku. Kamu kesimi iç ve dış borç stokunun gayri safi milli hasılaya oranı devletin dış dayatmalar gereği üretim alanından çekilip iç dış sermayenin finansal garantörlüğüne ve zararlarını taşıyıp yararlarını artırmakla görevli bir kurum olmasına geçiş sürecinde sürekli arttı. 1980 öncesi yıllarda bu stok gayri safi milli hasılanın en çok üçte biri civarındayken 1980 sonrası sürekli yükseldi. En şiddetli artış ise 1998-2001 arasında %69.1'den %125'e ortaya çıktı. Buna karşılık 1978 krizi öncesi yılların krizlerinde bu eğenin payı çok önemli değildir. Ancak 1929 krizini izleyen yıllarda Osmanlı borçları ödemeleri için uygulanan politikaların ciddi ekonomik ve siyasal sıkıntılar yarattığı belirtilmelidir. Kamu iç dış borç stoku krizlerle iki yönlü iç içedir. Bir yandan krizlerin patlamasında rol oynayan öğeler arasında yer alır. Bir yandan da her kriz bu stoku hızla sıçratan öğeleri devreye sokar. Stok büyüdükçe 2000'li yıllar başlarken olduğu gibi devletin krizin etkilerini hafifletebilecek politikaları uygulaması da imkansızlaşmaktadır. Kamu borç stokunun krizleri hazırlayıcı boyutu çok açıktır. Kamu açıklarını karşılamak amacıyla girişilen borçlanma, bankaların kısa vadeli yüksek faizli dış borçlanmasıyla karşılandığı ölçüde kamu borçlarını kısa vadeli yüksek faizli borçlanma biçimine sokmakta, ticari banka sisteminin de rizikosunu artırmaktadır. Kısa vadeli dış borç birikimi artarken kredi faizlerinin artması ve veya borçların rollover, yenilenmemesi ya da bu beklentinin doğması krizi tetikleyen bir öğedir. Aynı zamanda uluslararası rezervlere oranla sadece cari işlemler bilançosu açıkları değil, uzun vadeli borç faiz ve taksitleri de hesaba girer. Yani kamu borçluluğu artışı bu bağlamda da rizikoları artıran bir öğedir. Diğer yandan krizler aynı zamanda kamu borçlarını sıçratan öğeleri devreye sokar. Bunların başında kısa vadeli özel dış kredilerin krizlerde IMF ile anlaşma sürecinde uzun vadeli kamu borcuna bir konsolidasyon işlemiyle döndürülmesi, 1958 ya da 1978 krizini izleyerek olduğu gibi veya 1980'li yıllarda batma noktasına giren bankaları ve şirketleri kamu bankalarına, kitlere yamayarak kurtarma ya da 1990'lı ve 2002 yıllarındaki banka çöküşlerinde yükü devletin üstlenmesi kamu borçlarını hızla sıçratan bir öğedir. Aynı zamanda krizde fırlayan döviz fiyatları dış borçların TL karşılıklarını artırır. Spekülatif döviz ataklarını durdurma çabası faiz hatlarını patlatırken iç borçların faiz giderleri de sıçrar. Döviz ataklarını durdurmak için mali serbestlik sürecinde elde kalan başlıca politika aleti faiz hatleridir. Devlet göklere tırmanan faiz hatleriyle borçlanarak bu atakları durdurmaya çalışır. 1970'li yıllarda sıfıra yakın olan iç borç reel faiz hatlarının 1980'li ve 1990'lı yıllarda sürekli yükselerek 1990'ların ikinci yarısından sonra %30'da, 2000'in son çeyreğiyle başlayan krizde %35 düzeyine varması, TL dolar kuru 24 Ocak 1980 devalüasyonunda 47.10 TL dolar iken 2001'deki devalüasyonu izleyerek 1.6-1.7 milyon TL'ye fırlaması ve TL'nin tartılı reel efektif kurunun 1990'lı yıllarda %20-25 oranında reel değer yitirmesi sadece bu iki kaynaktan kamu borç stokuna binen yükü göstermeye yeter. Buna kısa vadeli özel borçların krizlerde konsolidasyon işleminde uzun vadeli devlet borcuna döndürülmesi de eklenince devletin borç yükündeki artışın kaynağı ortaya çıkar. Kamu borçlarını krizler boyunca özellikle 1980'de başlayan krizle birlikte giderek artıran başlıca öğe bankaların ve şirketlerin içine düştüğü durumdur. Bu bağlamda en ağır miras bırakanlar 1958, 1978 ve özellikle 2000'in son çeyreğiyle başlayan krizlerdir. Tabii devlete binen yükü sonuçta yaşam seviyesi düşürülen halk öder, yoksullaşmanın başlıca bir kaynağı olur. Buna krizde işsiz kalan çalışanların ve batan iş yerlerinin vergisinden devletin yoksun kalması eklenir. Devletin yükünü artırırken gelirini azaltan kriz süreci borçları artırırken buna çözüm üretmeyi de güçleştirmektedir. 1994 krizinin devlete ve ekonomiye getirdiği yüklere ayrıca değinmek gerekir. Bu krizde başlayan süreçlerin daha sonra da etkilerini sürdürmesi başlıca özelliğidir. Etkilerin başında kredi veren yabancı bankalara devlet garantisi verilmesi, ödenemeyen özel kredileri devletin ödemeyi üstlenmesidir. İkincisi, tasarruf mevduatı sigorta fonu TMSF yoluyla devletin belirli sınırlamalarla da olsa banka paniklerini önlemek için banka mevduatlarının garantörlüğünü yapmasıdır. İktisat kuramında saflığın tehlikesi, moral hazard diye bilinen bir ortam yaratan bu olgu, saflığın tehlikesi şöyle ortaya çıkar. Devletin verdiği mevduat garantisi mudileri, faizleri en yüksek olan bankaları seçerken buna bağlı rizikoları, kredi verenleri ise kredilere en yüksek faizi verirken rizikosunu yüksek işlemleri göz ardı etmeye sevk eder. Böylece rizikoların yüksekliği yanında bu işlemlerin giderek yayılması izleyen krizde çöküşleri ve tabii devlete binen yükleri çok artırır. 1990'lı yıllarda hızla artan banka sayısı kadar izleyen krizde batan bankaların çokluğu ve getirdikleri yüklerin de önemli bir nedenidir. Kısacası kamu borç stokunun giderek büyümesi 1990'lı yıllardan itibaren hem yeni krizleri hazırlayan bir nedendir hem de her krizin giderek büyüttüğü, bu arada özel kesim rizikolarının da bedelinin karşılığı olduğu bir sonuçtur. Aynı zamanda krizi atlatabilmede etkili bir araç olabilen kamu harcamalarını artırıcı politikaların uygulanabilmesine de başlıca engeldir. Oysa 1929 krizini yaşarken devlet, 1932'de varılan anlaşmayı izleyerek Osmanlı'dan devralınan duyun-u umumiye borçlarını ödemeye, bu arada Lozan Antlaşması'nda görüş birliğine varılamayan yabancı imtiyazlı şirketleri de kamulaştırarak buna çözüm üretmeye geçmişti. Ayrıca dünya kriz yaşarken gayri safi milli hasıla hızla artmıştı. Bu nokta kamu borçları ile krizler arasındaki ilişkide ekonomi politikası farklarının önemini gösterir. Tabi bu krizde IMF, Dünya Bankası gibi bir dış dayatmacı kredi kaynağı yoktur. Cumhuriyet hükümetleri kendi politikalarını bağımsızca denetimli ve planlı bir ekonomi çerçevesinde uygulayabilmişti. 4. Bankaların ve şirketlerin kısa vadeli dış borçları. Krizleri hazırlayan süreçte cari işlemler bilançosu açıklarıyla birlikte kısa vadeli dış borçlarda hızlı artışlar görülür. Bunların cüzi bir kısmı kamu kaynaklıdır. Büyük kısmı özel borçlar niteliğindedir. Yenilendikleri rollover sürece bileşik faizde çığ gibi büyürler ve kredi verenlerin rizikosunun giderek arttığı bir evreye girilir. Reel faizler artar, süreleri kısalır ve bir noktada yenilenemez olurlar. Hatta kredilerde geri çekilişler başlar. İşte bunların ödenemiyor olması krizi patlatır. Krizler genelde bunların geri ödenmesini sağlayacak cari işlemler bilançosu fazlalarıyla sürer. Ekonomideki duraklama, gerileme ve artan işsizlik iç talebi daraltırken ve fırlayan faiz haddiyle döviz fiyatı ithalatın kısılıp ihracatın teşvikini yaratırken cari işlemler bilançosu fazlası doğar. Kısa vadeli dış borç stoku azaltılır. Bunların geri ödenme olanağının bulunmaması ise 1929'da ancak TL ile ödenebilmeleri ya da 1958'de ve 1978'de IMF ile anlaşma öncesinde olduğu gibi ülkeyi moratorium ilanına götürür. Dünya finans piyasası açısından bu çok ciddi bir durum sayılır. Mali serbestlik devletin ve iş dünyasının hesap bilmezliğiyle tamamlandığında kısa vadeli dış borçları ülkenin finansal dengelerini bozan başlıca etkene dönüştürmektedir. Kısa vadeli dış kredilere dayanarak verilen kısa vadeli iç krediler ise kamu ile özel kesimleri kısa vadeli kredilerde yaşar duruma getirdiği ölçüde bütün ekonomi düzleminde rizikoları büyüten ve krize hazırlayan öğeye dönüşmektedir. Çünkü yüksek riziko primi dolayısıyla yüksek faizli bu borçlar yenilenirken ödemeler bileşik faize çığ gibi büyür ve ödenmeleri olanaksız hale girer. 5. Makroekonomik istikrarsızlık. Türkiye, mali piyasaları denetimli planlı ekonomi uygulandığı 1930'lu ve 1960'lı yıllar dışında makroekonomik istikrarı koruyamamıştır. Bunun en iyi göstergesi gündemden düşmeyen yüksek oranlı enflasyondur. Enflasyon sermayenin rizikosunu artıran bir olaydır. Nedeni gelir gider tahminlerinde yanılma payını büyütmesi, nispi fiyatları çarpıtması, gereken önlemler enflasyon muhasebesi gibi uygulanmıyorsa firmaların karlılık hesaplarını yanıltması ve genelde toplumda gelir bölüşümünü bozarken belirsizlikleri büyütmesidir. Birkaç ülke dışında yıllık ortalama fiyat artışının tek haneli düzeyde seyrettiği 1990 sonrası dünyada Türkiye'nin süreyen yüksek ve değişken oranlı bir enflasyonu yaşaması, ekonomik hesaplarda yanılma payını artırdığı ölçüde krizlerde rol oynayabilmiştir. Fakat enflasyonun ivme kazanması tıpkı iç dış borçlar gibi aynı zamanda krizlerin bir yan ürünüdür. Çünkü düşen üretime karşılık fırlayan döviz fiyatları ve faiz hatleri maliyet enflasyonu yaratır. Nitekim kriz yıllarında TEFE'deki artış TÜFE'dekini aşar. Bunlara üretim düşüşünün maliyet ve fiyat artırıcı etkileri eklenir. İkinci Dünya Savaşı yılları hariç Türkiye'de fiyat artışlarının yılda %50'yi aşması ilk kez 1978 krizinde ortaya çıkmıştır. 1980'de yüksek oranlı devalüasyon ve kit ürünleri fiyatlarını artırma, faiz hatlerinin serbestleşince fırlaması gibi nedenlerle birlikte bu hız %100'ü geçmiştir. Fiyatların tekrar %100'ü geçmesi ise yılda %120 artış ile 1994 krizini, sadece kamuda geçmesi ise 2001'in son çeyreğini beklemiştir. Kısacası fiyat enflasyonu makroekonomik bir istikrarsızlık göstergesi ve riziko belirsizlik kaynağı olarak krizlere bir neden oluşturabilse de aynı zamanda onun yan ürünüdür. Ancak fiyat düşüşleri de krizlere eşlik edebilir. Bunun tipik örneği büyük dünya bunalımına götüren 1929 krizi öncesi ve sonrası yıllardır. Türkiye bu krizi fiyat düşüşleriyle yaşamıştır. 1990'larda da Japonya'da finansal kriz fiyat düşüşüne koşut seyretmiştir. Makroekonomik istikrarsızlık her iki yönde de işleyebiliyor. 4. Krizlerde dış ve iç etkenlerin rolü. Bir karşılaştırma. Tablo 1 ve tablo 2 sırasıyla dış ve iç etkenler olarak incelediğimiz öğeleri belirli kıstaslara göre tartılandırarak bakınız ek 2 her krizde bunların göreli payını hangi etkenin hangi krizde daha büyük rolü olduğunu tahmin etme çabasıyla hazırlanmıştır. Bu bölümde önce ek 2 açıklanacak ardından tablo 1 ve tablo 2 sırasıyla belirtilecektir. Ek 2. Tablo açıklamaları. Tablo 1'deki başlıklar ve işaretler ile ilgili açıklama. Pazarlarda ekonomik durgunluk. Avrupa ve ABD'de gayri safi milli hasıla artışı yılda %1'in altındaysa XX, %1-2 arasındaysa X, %2'nin üstündeyse O işareti. Dış ticaret haddinde aleyhte dönüş. %10'dan fazlaysa XX, %5-10 arasındaysa X, %5'in altındaysa O işareti. Pazarlarda ve rakip mal satanlarda yerli paraların devalüasyonu. İhraç pazarı olan veya bu pazara benzer malları, hizmetleri satan ülke paralarının %20 veya daha yüksek oranda devalüasyonu XX, %10-20 arası X, %10'un altında O işareti. Dünya veya bölgesel ya da Türkiye için kredilerin reel faizlerindeki fırlamalar. Reel faiz artışı %10'un üstündeyse XX, %6 ila 10 arasındaysa X, %6'nın altındaysa O işareti. Kısa vadeli sermaye kaçışı veya çekilişi. İhracat gelirinin %10'unu aşan net çıkış XX, %5-10 arasında X, %5'in altında çıkış O işareti. Tablo 2'deki başlıklar ve işaretlerle ilgili açıklama. Uygunsuz ekonomi politikaları. Kriz öncesi yıllarda dış ticaret ve veya mali piyasalarda kişisel değerlendirmeme göre dönemin ekonomisinin taşıyamayacağı çapta ve nitelikte serbestleşme yapılması XX, mali piyasaları denetimli planlı ekonomi O işareti. Cari işlemler bilançosu açıkları. Cari işlemler bilançosu açığı gayri safi milli hasılanın %4'ünün üstündeyse XX, %2 ila 4 arasındaysa X, %2'nin altındaysa O işareti. Özel kısa vadeli dış borçlar. Kısa vadeli borçlar kriz öncesi yıldaki kısa vadeli birikimdir. Bunlar toplam net uluslararası rezervlerin %75 ve daha fazlasına eşitse XX, %50-75 arasındaysa X, %50'nin altındaysa O işareti. Kamu iç ve dış borçları. Bu toplamın gayri safi milli hasılaya oranı %50'nin altındaysa O, %50-60 arasındaysa XX, %60'ın üstündeyse X. %60 oranı AB'nin kamu borçları için koyduğu sınırdır. Makroekonomik istikrarsızlık. Bunun göstergesi olarak yıllık enflasyon oranı %20 ve daha fazlaysa XX, %10 ila 20 arasındaysa X, %10'un altındaysa O işareti almıştır. Fiyat düşüşleri kale alınmamıştır.